Ayrım 7.
27 Ekim 1980 günü Ecevit'in evinde geçen bu konuşmalar son derece önemliydi. Aslında 27 Ekim 1980 günü CHP tarihinde başlı başına önemliydi. Saltık basın toplantısını sona erdirirken Ecevit'in evindeki sohbet de sona eriyor ve CHP açısından dramatik bir gelişme başlıyordu. Ecevit bir yandan orduyla basın toplantısı nedeniyle karşı karşıya gelirken kendi örgütüyle de arasına ciddi bir mesafe giriyordu. CHP Genel Yönetim Kurulu üyeleri daha sonra sürekli olarak "Biz bu çalışmaları yürütmek için komiteler kurduk ama bir türlü genel başkana ulaşamadık" diyecekler. Ecevit ise "Benim verdiğim görevleri hiç kimse ciddiye almadı ve yerine bile getirmedi" diye yıllarca birlikte çalıştığı partili arkadaşlarını eleştirecekti. CHP içinde istifa etmiş genel başkan ile örgüt yönetimi arasında artık kolay kolay onarılamayacak görüş ayrılıkları doğmaya başlamıştı. Örgüt yöneticilerinin Ecevit'in örgüt ve parti yöneticilerini karşılıklı eleştirmeleri her geçen gün dozunu arttıracak ve 2 yıl içinde artık taraflar birbirlerini görmez olacaklardı. Üstünda Başbakan Bülent Ulusu'dan haber bekliyordu. Ertesi gün Cumhuriyet Bayramı'ydı. Bir gün önce CHP adına Anıtkabir'e çelenk koyup koymayacaklarına ilişkin olarak Ulusu'ya başvurmuş, şimdi de yanıt bekliyordu. Tıpkı başvuruyu bilen öteki CHP'liler gibi. Saat 13'tü. Radyoyu açtı, haberleri dinlemek istiyordu. Spiker haberleri okumaya bir bildiriyle başladı. Kayyum ile yönetilen kuruluşlar hiçbir yere çelenk gönderemez. Tüm partiler 12 Eylül'den sonra siyasi faaliyetler yasaklandığı için kayyumla yönetilmeye başlanmıştı. Metin Somuncu Erol Tuncer'i aradı. Televizyonda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterileri yayınlanıyordu. Somuncu önündeki listeleri karıştırıyor, Genel Başkanı Ecevit'in verdiği direktif doğrultusunda oluşturulan komisyonları isimlendiriyordu. Şu milletvekili şu komisyona, diğeri bu komisyona. Ertesi gün saat 14.30'da Ecevit'le buluşacaklardı. Çalışma grupları hakkında Genel Başkan'a bilgi aktaracaklar, Ankara'daki Genel Yönetim Kurulu üyeleri olarak 2 gün önce yaptıkları konuşma sonuçlarının o gün hangi aşamada olduğunu kendisine ileteceklerdi. Metin Somuncu, Erol Tuncer'e ve o da diğerlerine aynı haberi ulaştırdı. Genel Başkan yarın 14.30'daki görüşmeyi sabah 10'a aldı. Görüşme saatinin değiştiğini duyan yönetim kurulu üyelerinin istisnasız tümünde aynı düşünce uyandı. Biraz önce TRT'den dinledikleri haberlerde Milli Güvenlik Konseyi'nin Orgeneral Haydar Saltık'ın basın toplantısına ilişkin bildirisini tümü dinlemişti. Herkes de aynı kuşku uyandı. Acaba? Herkes birbirine telefon ediyordu. Yoksa daha önce görüşmüş olmalarına rağmen genel başkanları yine bir tepki mi gösterecekti? Endişe korkuya, can sıkkınlığı tümünde uykusuzluğa dönüştü. Yatakta bir sağa bir sola dönerken yönetim kurulu üyelerinin çoğu birkaç gün önce eski genel sekreter yardımcılarından İsmail Hakkı Biler'in kendilerine anlattığı görüşmeye inanmak istiyorlardı. Hamza Koy'dan döndükten sonra liderini ziyaret edenlerden biri de İsmail Hakkı Birler'di. Bir ara Ecevit'le baş başa kaldığında düşüncesini açıkladı. 12 Eylül bir gecede planlanmadı. Askerlerin bir gündemi var. Başarılı olmalılar ki gündemlerini tamamlasınlar ve kışlalarına dönsünler. Bu nedenle biz CHP olarak gündeme yeni bir madde eklemeyelim. Askerlerin gündemlerini bitirmeleri için onlara yardımcı olalım. Aksi halde onların kalış sürelerini uzatmış oluruz. Ecevit başını sallayarak birileri onayladı. Görüşünüze katılıyorum. Gündemlerini uzatmamak gerek. Gerçekte kendileri de Ecevit'le yaptıkları görüşmelerde benzer izlenimi edinmişlerdi. Ama yine de o gece kimseyi uyku tutmadı, sabahı zor ettiler. Tartışılmayan istifa. 30 Ekim 1980 günü sabah saat 10'da Bülent Ulusu, Ecevit'in CHP yönetiminde görevli Hayrettin Uysal, Gündüz Ökçün, Metin Somuncu, Coşkun Karagözoğlu ve Mustafa Üstündağ ilettiği istifa mektubundan önce olaylar böyle gelişmişti. Ecevit'in evine gelen yönetim kurulu üyeleri bir gece önceki kaygılarında haklı çıkmışlardı. genel başkanlarının kendilerine hiçbir tartışma fırsatı tanımadan kaleme aldığı istifa açıklaması aynen şöyleydi. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığından ayrılmış bulunuyorum. Zorunlu olacağı anlaşılan bu ayrılışı şimdi gerçekleştirmekte yarar gördüm. Bu dönemde tüm parti çalışmaları yasaklandığı gibi genel başkanlık görevinin gereklerini yerine getirebilmem de olanaksızdı. O nedenle genel başkanlığı bırakmam partide bir yönetim sorunu yaratmayacaktır. Parti çalışmalarına izin verilip kurultay toplanıncaya kadar geçecek süreyi üyelerimizin yeni genel başkan seçimi üzerinde düşünerek değerlendirmeleri de böylece kolaylaşmış olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi gücünü kişilerden değil, kurucusu Yüce Önder Atatürk'ün ilkelerinden, cumhuriyetle ve demokrasiyle bütünleşmiş tarihinden ve kendini hizmetine adadığı halktan alır. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığından ayrıldıktan sonra Atatürk ilkeleri ışığında cumhuriyetin sürekliliği ve demokrasinin kökleşmesi için, Türk halkının özgürlüğü ve mutluluğu için ömrüm boyunca çalışmayı görevlerin en değerlisi bileceğim. Genel başkanlıktan ayrılırken Atatürk emanetinin bilincine varmış tüm Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarıma, düşünceleriyle ve oylarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek olan yurttaşlarıma ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yıllarca kendilerini temsil onurunu bana vermiş bulunan Ankaralı ve Zonguldaklı hemşehrilerime şükranlarımı sunarım. Düşünce ve parti ayrımı gözetmeksizin Büyük Türk ulusuna barış ve özgürlük içinde mutluluklar, esenlikler, başarılar dilerim. İstifanın bir de Genel Sekreter Mustafa Üstündağ'a hitaben bir eki bulunuyordu. Ekte Ecevit şöyle diyordu. İlişikteki açıklamada belirttiğim düşüncelerle ve nedenlerle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından istifa ediyorum. Gereğini rica ediyorum. Yıllardır hizmetinden kıvanç duyduğum, bundan sonra da Atatürk ilkeleri ve programı doğrultusunda görevlerin en onurlusu bileceğim Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve partideki değerli arkadaşlarıma şükranlarımı ve başarı dileklerimi sunarım. Saygılarımla. Odada bulunanlar tartışalım, hayır tartışmayalım, yerinde bir istifa diye ayağa kalkmış, farklı düşünceler ileri sürerken yan odaya geçen Ecevit önce BBC'nin Ankara muhabirini aradı. İstifa mektubu biraz sonra da tüm yayın organlarına ulaşmış olacaktı. Yeniden odaya döndüğünde Metin Somuncu itirazını sürdürdü. Acelenizi anlıyorum efendim. Siz 13 haber bültenine istifanızı yetiştirmek istiyorsunuz. Ama böyle bir haberin yayınlanmasına izin vereceklerini sanmıyorum. Bu itiraz Ecevit'in de itirazı ile karşılaştı. Neden vermesinler? Şartlar değişik de efendim, onun için vermezler. Söze Üstündağ karıştı. Sayın Genel Başkanım, kendimi çok kötü hissediyorum. İzin verin biz de istifa edelim. Ecevit şiddetle karşı çıktı. Hayır, kesinlikle çözülme havası vermemek gerek. Siz görevinizi sürdürün. Ecevit istifa mektubu ile birlikte Mustafa Üstündağ'a hitaben eklediği yazıya önem veriyordu. Çünkü CHP tüzüğüne göre kurultay yapılıncaya dek genel başkana genel sekreterin vekalet etmesi öngörülüyordu. Dolayısıyla görevinden istifa eden genel başkanın muhatabı parti genel sekreteriydi. Üstündağ direniyordu. Neden istifa ediyorsunuz? Daha onu bile anlatmadınız. Sigaralar yakıldı, derin derin nefesler çekildi. Rahşan Hanım odada bulunanlara tek tek çay servisi yaptı. Herkes yeniden yerine oturdu ve Ecevit istifa gerekçesini anlatmaya başladı. Bildiğiniz gibi Hamza Koy'dan Ankara'ya döndüğümüz gün Etimesgut Havaalanı'nda Sayın Demirel'e ve bana birer yazılı tebligat yapıldı. Bunda bize konulan yasaklar sıralanıyordu. Benim genel başkan olarak konuşmam, yazmam yasaklanıyordu. Herkes iyi kötü konuşacak, yazacak, partide dilediği gibi at oynatacak, ben genel başkan olarak yetkilerimi kullanamayacağım. Kamuoyu ile iletişim içindeyken bile partideki kargaşayı önlemekte güçlük çekerken bir de şimdi evime hapsolup susacağım, yazamayacağım, konuşamayacağım, toplantı yapamayacağım, bir yere gidemeyeceğim, hiçbir eylemde bulunamayacağım. Fakat partinin içini karıştırmak isteyenler istediklerini yapabilecekler. Bununla genel başkanlığın bağdaşamayacağını düşünüyorum. Odada bulunanlar Ecevit'in bu birinci gerekçesini dinlerken birden neye uğradıklarını şaşırdılar. Tümünde aynı düşünce uyandı. Demek genel başkanları istifayı daha Hamza Koy'dayken döndüğünde kafasına koymuştu. Çünkü şimdi ortaya koyduğu gerekçe 11 Ekim günü Etimesgut Havaalanı'nda Demirel'le birlikte kendisine imzalatılan tebligata dayanıyordu. Ecevit devam etti. İstifanın bir nedeni budur. İkincisi de şu. İşte dün akşam hepiniz dinlediniz. Sayın Saltık'ın basın toplantısını biliyorsunuz. İlan ettiler. Dediler ki, siyasi hayat yeniden serbest bırakıldığında eski genel başkanlar yerlerinde kalamayacak. Yani belli bir süre kalmış olanlar kalamayacak dediler. Belli ki ben, Sayın Demirel ve diğer iki partinin lideri genel başkan olarak kalamayacağız. Nasıl olsa beni ayıracaklar. Genel başkan kalamayacağımızı bile bile hiçbir yetkisini kullanamayan bir genel başkan olarak göreve devam etmeyi ben içime sindiremem. Parti şimdiden kendine bir genel başkan arayışı içine girsin. Hiç değilse özel olarak herkes kendi kafasında bunun arayışı içine girer. Siyasi faaliyet serbest bırakıldığında zor bir durumla karşılaşılmaz. Genel başkanlıktan istifa eden Bülent Ecevit, bu görevinden ayrılmakla kendisine konulmuş olan yasakların kalkmış olması gerektiğini düşünmüş ve istifanın hemen ardından da Arayış dergisiyle ilgili girişimlerine başlamıştı. İstifa haberi yayılınca orandaki genel başkanın evi partililerin hücumuna uğramıştı. Daha sonraki günlerde eve gelen parti sorumlularına istifasının gerekçesini anlatırken Ecevit şunları da ekliyordu. Genel başkanlıktan ayrıldım. Benzetmek gibi olmasın, haddim değil ama Atatürk padişahın verdiği üniforma ile Kurtuluş Savaşı'nı başlatamazdı. Evvela sırtından üniformayı çıkardı. Başka bir kisveye girdi. Ondan sonra padişaha karşı mücadelesini açtı. Benim de madem ki genel başkanlık sıfatım üzerimdeyken demokrasiye dönüş sürecine bir katkım olamayacak, o zaman o katkıyı yapabilmek için istifa ettim. Önemli nedenlerden birisi budur. Bir de siz partilileri ilerisini şimdiden düşünmeye ve bu yönde sorumluluk almaya çağırmak istiyorum. Ben kalsam sorumsuzca arayışlar, çabalar devam edecekti. Ama ben ayrılınca herkes sorumluluk bana düştü diyecektir. Demeleri gerekir. Şimdi sizden ricam istifamı örgüte yayın, gerekçesiyle anlatın. İstifadan hemen sonra liderle örgüt arasında açılmaya başlayan mesafenin ikinci dönemeç noktasını da buradaki görüş farkı oluşturacaktı. Ecevit, istifamı kendi seçim bölgeme bile göndertemedim, Ankara'nın en yakınındaki illere bile göndertemedim diye parti yöneticilerini suçlarken, partililer elimizden gelen her çabayı gösterdik ama genel başkan bize bir kere küsmüş artık diyeceklerdi. Ecevit'in yanından çıkan grup hep birlikte İlyas Kılıç'ın Hanımeli sokaktaki yazıhanesine gitti. Heyecanla radyoyu açtılar. 13 haber bülteninde genel başkanlarının istifasına ilişkin tek bir satır yoktu. Genelkurmay İstihbarat Başkanlığından bir general Ecevit'i aradı. CHP genel başkanlığından istifa ettiğinize ilişkin açıklamanız bize de ulaştı. Ancak şunu bildirmek zorundayım ki açıklamanıza yayın yasağı konulmuş bulunuyor. Bu telefondan yarım saat sonra aynı general Ecevit'i ikinci kez aradı. Açıklamanızın tümü üzerindeki yayın yasağını kaldırmayı düşünüyoruz. Ancak dördüncü paragrafı istifa mektubunuzdan çıkarmanızı rica ediyoruz. Ecevit mektubunun dördüncü paragrafında CHP'nin gücünü kişilerden değil, kurucusu Yüce Önder Atatürk'ün ilkelerinden, Cumhuriyet ve demokrasiyle bütünleşmiş tarihinden ve kendini hizmetine adadığı halktan alır. CHP genel başkanlığından ayrıldıktan sonra da Atatürk ilkeleri ışığında Cumhuriyet'in sürekliliği ve demokrasinin kökleşmesi için, Türk halkının özgürlüğü ve mutluluğu için ömrüm boyunca çalışmayı görevlerin en değerlisi bileceğim, diyordu. Telefondaki generale, hayır, çıkarmam karşılığını verdi. Onun bu yanıtı üzerine general 5. paragrafın da yasaklandığını söyledi. Ecevit 5. paragrafta yalnızca partili arkadaşlarına ve kendisini seçenlere teşekkür ediyordu. Sonunda telefon görüşmesinde yeniden başa dönüldü ve açıklamanın tümü yasaklandı. Orhan Akbulut, Hayri Öner, İlyas Kılıç, Erol Tuncer Metin Somuncu hep birlikte Mustafa Üstündağ'ın evinde bu kez TRT'nin 19 haber bültenini dinlemeye başladılar. Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinden bildirilmiştir. Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterinin yabancı basın temsilcileriyle yaptığı toplantıda faaliyetleri durdurulmuş siyasi partilerden CHP ile AP genel başkanlarının gelecekteki siyasi faaliyetlerinin ne olabileceği konusunda sorulan bir soruya verdiği cevap, bazı basın organlarında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte değişik ve yanlış manşetler ve haberler tarzında yayınlandığından, genel sekreterlikçe 29 Ekim'de bir bildiriyle gerçek durumun açıklanması gerekli görülmüştür. Bu bildirinin yayımlanmasından sonra Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanlığından istifa ettiğini, siyasi maksatlı bir demeç niteliğini taşıyan bir açıklama metniyle kamuoyuna duyurmak teşebbüsünde bulunmuştur. 12 Eylül 1980 günü bir numaralı bildiriyle bütün siyasi faaliyetler durdurulmuş bulunduğundan, kişisel istifa kararının duyurulması maksadını aşan böyle bir açıklama metni, 12 Eylül 1980'e kadar geçen olayların akışı içinde Bülent Ecevit'in vaki beyan ve davranışlarını ister istemez bütünüyle tartışma konusu haline getirebileceğinden, bu metnin yayınlanması memleketin muhtaç olduğu huzur açısından Milli Güvenlik Konseyi'nce uygun görünmemiştir. Bildiriyi dinleyen İlyas Kılıç arkadaşlarına döndü. Çok güzel oldu. Çünkü şimdi vatandaş Anadolu'da merak edecek. Acaba Bülent Bey ne dedi diye. Bülent Bey'in söylemediği ithamlar bile dilden dile kim bilir nasıl geçecek. Muhalefet açısından bu istifa mektubu iyi oldu. Yönetim açısından da tabii ki kötü oldu. Siyasal partilere karşı tavır almakta askeri yönetim kendine 12 Eylül öncesi koşullara ek olarak yeni bir gerekçe daha bulmuş oluyordu. Bakın, liderler bizimle işbirliğine gitmek istemiyorlar. Tersine bize güçlük çıkartmak istiyorlar ve bunu da inatla sürdürüyorlar. Askerler istifa mektubunu okuduklarında küplere binmişlerdi. AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, 30 Ekim 1980 günü TRT'nin saat 19 haberlerinde yayınlanan MGK bildirisini dinledikten sonra yanındakilere döndü. Orgeneral Sayın Saltık'ın basın toplantısından sonra yayınlanan bildiride yer alan Bay Ecevit, Bay Demirel sözleri yeni bir kriz doğurmuştur. Askeri müdahale fiili bir durumdur. Tasvip ya da ret söz konusu değildir. Müdahaleyi ben gönlüme sığdıramıyorum. Ama kriz zamanlarında 3 noktaya sadakat lazım geldiğini düşünüyorum. 1- Hedefe sadakat. Burada hedef benim için hür ve demokrat bir Türkiye'dir. 2- Kendimize sadakat. 3- Arkadaşlarımıza sadakat. Bu üçünü bir arada tutmak lazım. Doğruda sebat edelim. Bayrağı kaybetmeyelim, kadroyu yitirmeyelim. Burnumuzu kanatmayalım ki olayların içinden sıyrılabilelim. Hür ve demokratik Türkiye hedefinden asla taviz vermeden büyük Türkiye idealine ancak böyle ulaşırız. Ecevit'in genel başkanlıktan istifası karşısında kendi arkadaşlarına bu sözleri söyledikten sonra ekledi. Şöyle bir 48 saat bekleseydi, bir görseydi bakalım ne oluyor diye. Acele etti, istifa etmeseydi daha iyi olurdu. Ecevit'in genel başkanlıktan istifası AP çevrelerinde de öylesine yankılanıyordu ki, kendisini ziyarete gelenlere AP Genel Başkanı Süleyman Demirel sürekli olarak benzer düşünceler aktarıyor ve daha sonra düşüncesini şöyle açıklıyordu. Sayın Ecevit, bugün yapılan kavganın aktörlerinden biridir. Onun da benim de üzerimizde sürekli tartışılmaktadır. Sahnede biz varız. Askeri müdahalenin muhatapları bir anlamda biziz. Şimdi o artık eski gazeteci, yeniden gazeteci olamaz. Eski gazeteci olarak yazı yazamaz. Çünkü bugünkü yönetime çok fazla karşı duramaz. Çünkü ortam uygun değil. Yeni yazar olarak bugünkü durumu yine savunamaz. Zaten savunması mümkün değil ki. Onun için hangi misyonla istifa ediyor, hangi misyonla gazeteciliğe dönüyor, dergi çıkarmak istiyor, bunu anlamak müşkül. Hamza Koy'dan döndükten sonra olduğu gibi istifasının 4. gününde Ecevit'i yeniden ziyaret eden İsmail Hakkı Birler o görüşmeyi hatırlatarak konuya girdi. Sayın Genel Başkanım, geçen gün askerlere yardımcı olmamız gerektiği konusunda anlaşmaya varmıştık. Şimdi size istifa etmekle askerlerin gündemini uzatmadınız mı? Nasıl olur? En azından onların iş gününü uzattınız. Daha önceden o gün için yapmayı planladıkları işleri o gün yapamadılar ve sizin istifanızla uğraştılar. Kaldı ki istifanızla birlikte partilerle ilgili askeri yönetimde yeni düşünceleri gündeme getirmiş oldunuz. CHP Grup Başkan Vekili Metin Tüzün ile CHP kabinesinde iki kez görev alan önce Ticaret Bakanı, sonra Maliye Bakanı görevini üstlenen Ziya Müezzinoğlu istifadan sonra Ecevit'e gittiler. Müezzinoğlu, "Kararınızı saygıyla karşılıyoruz ama bunun bazı sakıncalar taşıyabileceğini de herhalde kabul edersiniz. Genel başkan olarak hiçbir şey yapacak durumda değildim. Bu nedenle istifa ettim. Bundan sonra mesleğimi icra etmeye çalışacağım. Yani gazeteciliğe döneceğim. Bir gazeteci olarak partime, ülkeme ve demokrasiye hizmet edeceğim. Genel başkan olarak söyleyemediklerinizi bir gazeteci olarak nasıl yazabileceksiniz? Herkes gibi ben de mesleğimi icra edeceğim. Buna engel olunacağını sanmıyorum." Metin Tüzün araya girdi. "Daha önce oluşturmayı kararlaştırdığımız gruplar, komisyonlar, üzerinde çalışılması gereken konular bundan sonra ne olacak? Umarız bu çalışmalarda hiç olmazsa koordinasyon görevini bizden esirgemezsiniz. Sayın Tüzün, beni tanırsınız. Şimdiye kadar sorumluluğunu taşımadığım bir makamın yetkilerine sahip olmayı hiçbir zaman düşünmedim. Bu benim tabiatıma ters düşer." Ecevit'in istifasına açıktan ilk tepkiyi göstermek için Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren yaklaşık 1,5 yıl bekleyecekti. 3 Nisan 1982'de Bursa'da halka yaptığı konuşmada Evren, önce iki parti liderinin Hamza Koy'dan dönüşten sonra kendilerine imzalı atılan tebligatı hatırlatarak, "Siyasi parti faaliyetleri yasaklanmış olduğundan siyasi amaçlı ve yönlendirici faaliyetlerde bulunmayacaklarını, beyanat vermeyeceklerini, yeni yönetimin politikasını veya icraatını etkileyebilecek davranış ve beyanlardan sakınmalarını istediklerini halka yine ilk kez açıklayacak ve Ecevit'in artık epey uzak geçmişte kalan istifasını şöyle yorumlayacaktı. Bu yasaklara bir müddet riayet ettiler. Ancak kısa bir süre sonra kim akıl verdiyse bunlardan biri parti başkanlığından istifa etti. Etti ama faaliyetlerine yine parti başkanı gibi devam etti. Bir mecmua çıkararak mevcut yönetimle mücadeleye kalkıştı. Bir müddet buna da müsaade ettik. Ama öyle bir hal aldı ki 52 sayılı Milli Güvenlik Konseyi kararını almak lüzumu hasıl oldu." Ecevit'in istifasını izleyen günlerde Türkiye'nin her yanında, Adana'nın ilçelerinde, Van'ın köylerinde, Sinop'un merkezinde, Kırklareli'nin kasabalarında, Muğla'nın mahallelerinde partililer kendi kendilerine "Bizim genel başkan neden istifa etti acaba?" diye uzun uzun düşündüler. Bazı köylerde, ilçelerde istifası çok iyi oldu yolunda değerlendirmeler yapılırken, bu istifa Türkiye'nin başka bazı yerlerinde de tam tersi tepkilere yol açtı. Türkiye'nin birçok ilçesinde CHP binalarında Bülent Ecevit'in resmi indi, yerine İsmet İnönü'nün resmi asıldı. 12 Eylül'den başlayarak yaşamını yitirdiği 1983 Haziran'ına dek geçen süre içinde pırıl pırıl bir kişilik sergileyen CHP Genel Sekreteri Mustafa Üstündağ her konuşmasında arkadaşlarını uyaracaktı. "Bülent Bey istifa etse de bu partinin genel başkanıdır. Çocuklar bırakın bunları. Ben lider falan değilim. Partinin lideri işte orada oturuyor. İstifa etse de orada oturuyor. Benim genel başkan vekilliğim hiçbir şey ifade etmiyor.